Ayrım 10, Tarihimizden Yaşanmış Öyküler, Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 196. Çanakkale içinde vurdular beni. Kara zırhlar Çanakkale boğazını, billur sularını kirletiyordu. Kiminin adı Queen Elizabeth, kiminin Suffren, kiminin Bowood, kiminin Gowlis, kiminin Charlie Magni, kiminin Aristable idi. Göndermelerinde aynı milletlerin bayrakları dalgalanıyordu ama hepsi aynı maksatla Çanakkale Boğazı'na girmiş, hasta adam dedikleri Osmanlı Devleti'ni tarihten silmek için gelmişlerdi. İngiltere Deniz Bakanı Churchill şöyle diyordu: "Çanakkale mutlaka geçilecektir. İşte o zaman bu harekat için harcanan emeklerin değeri daha iyi anlaşılacaktır. Çanakkale'de umumi savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın kaderi değişecektir." İngiliz donanması kurmay başkanı Amiral Sir Roger Case de aynı kanaatteydi. İngiliz denizciliği bu büyük imtihanı verecektir. Çanakkale boğazını geçeceğiz. Bir başka İngiliz devlet adamı hayal kurmada çok daha ileri gidiyor ve Marmara Denizi'ne girecekleri günü zevkle düşünüyordu. "Savaş gemilerimizin birinde bulunmayı ne kadar isterdim, Churchill'e inanıyorum. Çanakkale Boğazı geçilecektir. İngiliz donanmasını Osmanlı Sultanı'nın İstanbul'daki saray önünde daha şimdiden demirlemiş görüyorum." Fransızlar da hayal kurmada İngilizlerden hiç de aşağı kalmıyorlardı. Hedefi İstanbul olan müttefik donanmasının Fransız filozofuna kumanda edecek olan Amiral Gupta, donanma Çanakkale'ye gönderilmeden önce Fransız Genelkurmayına şöyle diyordu: "Müttefiklerin Çanakkale'ye geçeceğinden eminim. Bu aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin prestiji meselesidir. Başkumandanlıktan istirham ediyorum. Marmara Denizi'ne girmenin ilk şerefi Fransız filosuna bırakılmalıdır." Öte yandan Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Miral Cevat Bey'e, Orgeneral Cevat Çobanlı, Osmanlı Devleti'nin savaşa katıldığı duyurulmuştu. Subaylarını toplayıp Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emirnamesini okudu, sonra tek tek yüzlerine baktı. "Arkadaşlar," diye konuştu, "bu mühim harbin düğüm noktası Çanakkale'dir. Düşmanlarımız muazzam donanmalarını bize karşı gönderiyorlar. Biz onların toplarına iman dolu sinemizi siper edeceğiz. Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz." Hepsinin yüzünde inanmışlığın ışığı vardı, devam etti: "Osmanlı donanması üstüne düşeni yapacaktır. Barbarosların, Turgut Reislerin evlatları olduğumuzu ispat edeceğiz." Son olarak Enver Paşa'nın emrinin bitiş cümlesini tekrar okudu: "Ya şanlı, kahramanca bir ölüm yahut zafer ve istiklal." Yiğit subaylar sağ ellerini imanla çarpan yüreklerin üstüne koyup birazdan karşılık verdiler: "Öleceğiz ama Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz." Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'na girdi. 19 Şubat 1915 Perşembe günü 12 savaş gemisiyle saldırdılar. Aralıksız 8 saat bomba yağdırdı ama siperlerimizden gereken karşılığı gördüler. İlk hamlede umduklarını bulamamış olmanın kırgınlığıyla müttefik donanmaları komutanı İngiliz Amirali Carden, Churchill'e şu mesajı çekti: "Bu iş umduğumuzdan daha zor olacağı benzer ama müttefik donanması üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir." 25 Şubat günü taarruzu tekrarladılar, bataryalarımızı gülle yağmuruna tuttular fakat yine umdukları neticeyi alamadılar. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan salı gecesiydi. Sabaha birkaç saat vardı. Miralay Cevat Bey, torpil kumandanı Nazmi Kaptan'ı çağırdı. "Oğlum Nazmi, vazife almaya hazır mısın?" Nazmi Kaptan kumandanı önünde esas duruşta bekliyordu. "Öylesine hazırım ki kumandanım, hayatımda savaşmaya hiç bu kadar hazır olmamıştım. Ne zamandır çağırmanızı bekliyordum." Miralay düşünceli görünüyordu. "Sana vazife vereceğim. Kabul edip etmemekte serbestsin. Çünkü bu vazife tek kişinin bıçakla bir orduya saldırmasına benziyor. Çok tehlikeli." Nazmi Kaptan hiç istifini bozmadan cevap verdi: "İcabında evvelallah bıçaksız da bir orduya karşı çıkarız kumandanım. Rütbelerin en yükseği olan şehadet rütbesini kazanmaktan kaçan namerttir." Koca Cevat Bey'in gözleri neredeyse yaşarıyordu. "Berhudar ol evladım," dedi. "Şimdi vazifenin mahiyetine geçebiliriz." Odanın ortasındaki uzun masaya yaklaştı. Bir işaretle Nazım Kaptan'ı yanına çağırdı. Masanın üstündeki haritaya birlikte eğildiler. Cevat Bey savaş alanı Nazmi Kaptan'a göstererek, "Burasını mayınlayacaksın," dedi. "Nusret mayın gemisini kullanacaksınız. Nusret'in süvarisi Yüzbaşı Hakkı Bey'e de talimat verilmiştir. Allah muiniz olsun." Nazmi kaptan selam verip çıktı. Doğruca Nusret gemisine gitti. Bataryalardan sabah ezanı geliyordu. Cephe şu an savaş alanından çok camilerle donanmış bir İslam şehrini andırıyordu. Nazmi kaptan içinden yenilmeyiz dedi. Bu ezanı kimse susturamaz. Belki de Mehmet Akif Nazmi Kaptan'ın bu sözlerini hatırlayacak ve yıllar sonra yazdığı İstiklal Marşımıza şu mısraları okuyacaktı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Nazmi Kaptan Nusret Mayın gemisine çıktı. Gemi süvarisi Yüzbaşı Hakkı Bey gelmesini bekliyordu. Selamlaşıp kucaklaştılar. Böylesine büyük bir vazifeye layık bulundukları için birbirlerini tebrik ettiler. Hareket gününü ve saatini kararlaştırdılar. Nihayet hareket günü geldi, her şey hazırdı. Geceyi iple çektiler ve karanlıkta birlikte Yüzbaşı Hakkı Bey'in emri çınladı. Vira Bismillah. Nusret Mayın gemisi Çanakkale Boğazı'nın sakin sularında hedefine ulaştı. Yıldızsız gecenin koyu yorganı altında uzanan denize bütün mayınlarını döktü. Düşmanın ruhu bile duymamıştı ama az sonra taarruza geçtiklerinde her şeyi anlayacaklar. Türklerin bu işi nasıl yaptıklarını bir türlü akıl erdiremeyeceklerdi. O gece küçücük Nusret gemisi koskoca zırhlara meydan okuyor ve şüphesiz Allah'ın yardımıyla düşmana görünmeden işini başarıyordu. Sanki önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık görmezler mealindeki Yasin suresi ayetinin müjdesi bir kere daha tahakkuk ediyordu. Geliyorlardı. Renkleri, bayrakları, dilleri, isimleri ayrı, insanların doldurduğu zırhlar Çanakkale Boğazı'nı geçmek ve İstanbul'a ulaşmak için geliyorlardı. Akif'in dediği gibi, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Geliyorlardı. Bütün gücü, kuvveti, askeri ve tekniyle koca bir Avrupa üstümüze geliyordu. Çıkartma yapmaya kalkıştılar, olmadı. Bombalar yağdırdılar, siperlerimizi susturmak için susmadı. Nihayet bütün kuvvetleriyle 18 Mart 1915 sabahı çullandılar. Aynen karşılık gördüler. Bataryalarımız şiddetle ateşe mukabele etmeye başladılar. Çanakkale sırtları cehenneme döndü. Gökten ateş yağıyor, göğe ateş fışkırıyordu. Fransız zırhlarından bazıları isabet edip yaralanmıştı. Bu küçük başarı bile askerimizin maneviyatını yükseltti. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz. Düşman donanmasındaki amiraller ise hala eski hayalin peşindeydiler. Çanakkale'yi mutlaka geçeceğiz. Burada iki din, iki dünya görüşü, kısacası iki ayrı dünya çarpışıyordu. Mevzilerden bir çığlık yükseldi. Vurdum! Topçu çavuşu Mehmet'in sesiydi. Ustaca nişan aldığı gavulası zırhlısı isabet etmiş ve yana yatmıştı. Ardından Suffren de isabet aldı. Öğleden sonra ise Fransız donanması perişan olmuş bulunuyordu ve yerlerini İngiliz zırhlıları alıyordu. Ne var ki isabetli topçularımızın ateşi ve Nusret Mayın gemisinin mayınları önünde onlar da fazla dayanamayacaklar. Çoğu yaralanıp savaş dışı kalacaktı. Gözetleme yerinden manzarayı seyreden müstahkem mevki kumandanı Miralay Cevat Bey Paşa gördüklerine adeta inanamayacak. Allahu Ekber. Bu gördüklerim topçumun mahareti değil, olsa olsa evliya kerametidir diyecekti. Ve İngiltere Deniz Bakanı Churchill, müttefik donanmasının Çanakkale'de mahvolduğu haberini aldığı zaman başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntüyle şunları söyleyecek. Bu korkunç gerçeğe inanmak istemiyorum. Türk savunması karşısında müttefik donanmasının mağlup mu oldu? Tek kelimeyle felaket. Çanakkale'yi mutlaka geçeceğiz diyen İngiliz amirali Roger Case'in durumu Churchill'inkinden farklı değildi. Yazık. İmtihanı veremedik. İnkarı imkansız bir mağlubiyete uğradık. Bunu ileride tarih yazacaktır, diyordu. Çanakkale'de bir destan daha yazmış, dilimizle ve fiilimizle Çanakkale geçilmez diye haykırmıştık. 18 Mart 1915. Zaferden bir gün sonraydı. Müstahkem mevki kumandanı Miralay Cevat Bey, yanında subayları olduğu halde cepheyi geziyordu. Bir ara sırtını top arabasına dayamış, dalgın dalgın denize doğru bakan bir asker fark etti. Arkadaşlarının zafer sevincine katılmaması dikkatini çekmişti. Yanına gitti, görür görmez tanıdı. Çanakkale savaşları boyunca aslanlar gibi dövüşen topçu Mehmet de hemen hemen boşa mermi harcamazdı. Arkadaşlar onun için attığı her mermiyi melekler götürüp düşman gemisinde patlatıyor derlerdi. Gözleri sargılıydı. Belki birçoğunu şehit eden düşman topları Mehmet de gözünden vurmuştu. Kan yanaklarını sürüp çenesinden yere damlıyor fakat yüzünde acının izleri görülmüyordu. Sakindi ve sanki baktığı yeri görüyordu. Cevat Bey kahraman askerin hatırını sordu. Yaralı mısın Mehmet? Niye kendini tedavi ettirmiyorsun? Mehmet Çavuş kumandanın sesini tanıması da ayağa fırladı. Esas duruş vaziyetine geçip selam verdi. Bu yaradan herhalde ölmem kumandanım. Sıhhiyeler ağır yaralı kardeşlerime zor yetişebiliyor zaten. Başlarına bir de ben çıkmayayım, dedim. Görebiliyor musun bari? Pırıl pırıl gülümsedi. Tebessümünde zaferin şafağı atıyordu. Hayır kumandanım, dedi. Göremiyorum. Ama ne ehemmiyeti var? Bu gözler dün göreceğini gördü. Kahrolasıca gavurun ardına bakmadan kaçtığını gördüm ya. Gayrı bundan sonra hiç görmesem de gam yemem. Cevat Bey'in gözleri yaşardı. Mehmet Çavuş'a sarıldı. Mehmet'im, senin gibi kahramanlar sayesinde bu muhteşem zaferi kazandık. Artık Mehmet Çavuş da ağlıyor ama gözlerinden yaş yerine kan akıyordu. Haksızlık etmeyin kumandanım. Ben ne yaptım sanki? Sadece gösterilen hedefe gülle yağdırdım. Asıl büyük işi sizler yaptınız. Bize zaferi gösterdiniz. Allah razı olsun. Mehmet Çavuş artık göremeyecekti ama kendisine söylediği gibi zaten göreceğini görmüştü. Gam yemiyordu. Çanakkale destanı böyle yazıldı işte. Çanakkale geçilmez mührü utanmazların suratına böyle çakıldı. Çanakkale Savaşı. Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan kendimizi savaşın içinde bulmuştuk. İtilaf devletleri adıyla anılan düşmanlarımız İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan ve İtalya gizlice anlaşmışlar, vatanımızı aralarında bölüşmüşlerdi. İngiliz-Fransız savaş gemileri maksatlarını gerçekleştirmek için bütün güçleriyle Çanakkale Boğazı'na saldırdılar. Tarihin en kanlı, en korkunç çatışması böylece başladı. Zamanın en güçlü savaş gemileri 500 bin askerle birlikte Çanakkale Boğazı'na yığıldılar. Fakat askerlerimiz iman dolu göğüslerini top mermilerini siper ederek çarpışıyorlardı. Düşman şaşırmıştı. Dokununca yıkılacak sandığı Osmanlı ordusu top gülleleri altında bile yıkılmıyordu. Modern silahlara karşı derme çatma toplarla çıkıyor ve başarılar kazanıyorduk. 1915 yılının Şubat ayında yapılan taarruz geri püskürtünce düşman afalladı. Osmanlıları hasta sanmakla ne kadar yanıldığını anladı. Yeni yardım kuvvetlerinin gelmesini bekledi. Bu arada iyice hazırlanıp 18 Mart 1915 sabahı en büyük hücumu başlattı. Havada gülleler uçuşuyor, toprağın altı üstüne geliyordu. Mehmet Akif'in deyişiyle kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Askerlerimizin ne doğru dürüst silahı, ne yiyecek yemeği, ne giyecek potini vardı. Hatta bir süre önce İstanbul'a çekilen telgrafla süpürge tohumu istenmişti. Kavurup süpürge tohumuyla karınlarını doyuruyor, yalın ayak savaşıyorlardı. Buna rağmen 18 Mart günü aslanlar gibiydiler. Edremit'in Çamlık köyünden gelen Mehmetoğlu Seyit Çavuş, 300 kiloya yakın top mermilerini bütün gün sırtında taşıyor, düşman gemilerine atılacak toplara mermi yetiştiriyordu. O gün düşman savaş gemilerinden 9'u battı, 11'de ağır yaralar alarak savaş dışı kaldı. Düşman yılmıştı. Denizden Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceğini de çok iyi anlamıştı. Geri çekilip Ege Denizi'nden Gelibolu Yarımadası'na saldırdı, karaya asker çıkardı fakat yine mağlup oldu. Artık hiçbir ümidi kalmamıştı. Savaşarak Osmanlı Devleti'ni dize getirmenin imkanı yoktu. Hileyle ele geçirmeyi deneyecekti. Çatışmalar çok kanlı ve çetin geçti. 8,5 ay sürdü ve nihayet 9 Ocak 1916'da İtilaf Devletleri'ne ait savaş gemileri defolup gittiler Çanakkale'den. Bu savaşlarda taraflar büyük kayıplar verdiler. İngilizler 205 bin, Fransızlar ise 47 bin asker kaybettiler. 12 büyük savaş gemileri denizin dibini boyladı. Bizim şehitlerimizin sayısı ise 253 bin kadardı. Evet ölmüştük, yaralanmıştık, hastalanmıştık, çok büyük sıkıntılar çekmiştik ama sonunda Çanakkale'yi düşmana mezar yapmıştık. Bütün dünyanın alnına Çanakkale geçilmez mührünü basmıştık. Zafer sofrasına düşen top mermisi, Çanakkale'ye yığılan düşman savaş gemilerine günlerce kan kusturan batarya. Kahraman topçularımız bu bataryadan toplarını ateşliyor, koca İngiliz zırhlarını, Fransız torpidolarını denizin dibine gönderiyorlardı. Düşman kaçarken koca bataryanın kahramanlarından sadece 6 kişi sağ kalmıştı. Aralarında batarya komutanı Yüzbaşı Hasan Bey ile takım komutanı Üsteğmen Mevsut Bey de vardı. İkisi de büyük kahramanlıklar göstermişlerdi. Canlarını dişlerine takarak çarpışmış, Çanakkale'ye geçilmez yapmışlardı. Ama şimdi akşam saatleriydi. Yorgun, bitkin ve aç idiler. Günlerdir doğru düz bir şey yememişlerdi. Sadece kuru peksimetle beslenmişlerdi. Peksimetler taş gibiydiler. Matalarında su kalmışsa bunu peksimetleri ıslatıyor ve kemirmeye çalışıyorlardı. Ama artık düşman kaçıyordu. Rahat bir yemek yemeyi hak etmişlerdi. Yüzbaşı Hasan Bey bunu düşünüp bir sofra kurdurdu. Kahraman askerlerini bir güzel doyuracaktı. Bunun için elinden geleni yapmıştı. Bir parça et bile bulup kızartmıştı. Topların etrafında oturup sohbet eden kahramanlara müjdeyi yetiştirdi. Hadi gelin bakalım. Namazı kılıp sofraya oturalım. Ne sofrası diye şaştılar. Aylar vardı ki sofranın adını bile unutmuşlardı. Bir yandan top ateşlerken bir yandan da ellerine ne geçerse yemişlerdi. Acaba yüzbaşı şaka mı ediyordu? Şaka etmiyorum çocuklar, sizin için bir sofra hazırladım. Zaferin şerefine karnımızı bir güzel doyuracağız. Sevinç için akşam namazını kılıp abdestli abdestli sofraya oturdular. Yorgunluklarına rağmen yüzleri gülüyordu. Çok şehit vermişlerdi gerçi. Vermişlerdi ama büyük bir zafer kazanmışlardı. Düşman nihayet Çanakkale'ye geçemeyeceğini anlamıştı. Kızarmış et de mis gibi kokuyordu. Yemeğin ortalarına doğru korkunç bir patlama duyuldu. Kaçan düşman gemilerinden biri toplarını rastgele ateşlemişti. Gülle tam sofranın ortasına isabet etti. Neye uğradıklarını anlayamadılar, çığlık atmaya bile fırsat bulamadılar. Sofra yerle bir oldu. Dardanus Batoryası'ndan gelen iki subayla dört askerimiz de oracıkta şehit düştüler. Çanakkale onları da yuttu. Fakat kendisi kaldı, tertemiz, düşmandan kurtulmuş ve hür olarak bizde kaldı, kahramanlarımız sayesinde. Sultan Hisar Destanı. Çanakkale sırtlarında Çanakkale geçilmez sözünü ebedileştirirken denizlerde de destanlar yazıyorduk. 1915 yılının 27 Nisan günüydü. Marmara Denizi nazlı pırıltılarla oynaşıyordu. 97 tonluk Sultan Hisar torpidosu Yüzbaşı Rıza Bey komutasında İstanbul'a dönüyordu. Birden bir çığlık koptu. Sancakta bir düşman denizaltısı. Yüzbaşı Rıza Bey dürbünü gözlerine kaldırdı. Uzakta AE-2 tipi güçlü bir denizaltı görünüyordu. Top başına diye bağırdı. Düşman denizaltısı bizim Sultan Hisar'dan 9 misli büyüktü. Topları, makinalı tüfekleri ve torpidoları vardı. Buna rağmen çatışmayı göze alamadı ve derhal daldı, gözden silindi. Fakat Yüzbaşı Rıza Bey düşmanın peşini bırakmaya niyetli değildi. Onu bulacak ve dövüşecekti. Yenilmeyi aklına bile getirmiyordu, kaçmayı ise hiçbiri düşünmüyordu. Uzun süren aramadan sonra denizaltı tekrar gözüktü. Sancak topu nişancısı Ömer Onbaşı arka arkaya 4 mermi savurdu. İkisini denizaltı isabet ettirdi. "Yaşa Ömer kardeş!" diye haykırdı Yüzbaşı Rıza Bey. Ama denizaltı tekrar batmış, kaybolmuştu. Arada bir de torpido ateşliyordu. Bu tehlikeli mermilerden biri bizim Sultan Hisar'ı sıyırarak geçti. Denizaltının çok uzun süre deniz dibinde kalamayacağını bilen Yüzbaşı Rıza Bey dikkatle etrafı tarıyor, daireler çizerek denizde dolanıyordu. Bu arada denizaltının periskopu, etrafı görmeye yarayan aleti, isabet alıp bozulmuştu. Denizaltı yaralıydı, bazı bölmeleri suyla dolmuştu. Mecburen suyun yüzüne çıktı. Sultan Hisar hemen onu fark edip atışa başladı. Fakat Sultan Hisar'ın küçük toplarıyla bu koca denizaltıyı avlamak çok zordu. Yüzbaşı ise mutlaka onu batırmak istiyordu. Ellerini açtı. "Allah'ım bizi utandırma," diye dua ettikten sonra tam yol emrini verdi. Niyeti denizaltıya kış tarafından bindirmekti. Düşman denizaltısının subayı da doğrusu cesur biriydi. Tehlikeyi göze alıp derhal daldı ve batmaktan kurtuldu. Sonra tam Sultan Hisar'ın altında su yüzüne çıktı. Sultan Hisar'ı böylece devirip batırabileceğini düşünmüş ama yanılmıştı. Sultan Hisar durumu zamanında fark edip usta bir manevrayla tehlikeyi atlattı ve bütün toplarını aynı anda ateşledi. Denizaltının üstüne gülle yağdırmaya başladı. Denizaltının komutanı daha fazla dayanamayacağını anladı, beyaz bayrak çekip teslim oldu. Üçü subay, 29'u er olmak üzere 32 esir alındı. Esirler sandallarla denizaltından alınıp Sultanhisar'a getirildi. Denizaltı ağır ağır gömülürken ağlamaya başlayan düşman subayını yüzbaşı Rıza Bey, "Üzülmeyiniz," dedi. "Savaşta her subayın başına böyle şeyler gelebilir. Siz görevinizi yaptınız." Düşman subayı yüzbaşı Rıza Bey'e döndü. "Sağ olun komutan. Hem çok cesur hem de çok merhametlisiniz. Bugün burada kazandığınız zafer eminim tarihe geçecektir." 30 Nisan 1915 günü öğle sonrasıydı. Sultanhisar şanlı bayrağımızı büyük zaferin üstüne dalgalandırarak İstanbul'a dönüyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 214.